Ayrım 3. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 1969-2009 Ayfer Gürdal Ünal Sayfa 42 Çocuk Edebiyatının Tanımı ve Engelli Çocuk. Çocuk Edebiyatı, çocuğun okuduğu ve çocuğa okunan eserlerin tümüdür. Charles Temple, Miriam Martinez, Junko Yokota ve Alice Naylor, Children's Books in Children's Hands. Aileen and Bacon, Boston 2001, sayfa 5. Eğitimci çocuk edebiyatı uzmanları Charles Temple, Miriam Martinez, Junko Yokota ve Alice Naylor, bir kitabı bir çocuk kitabı yapan özellikleri şöyle belirlemişlerdir. Bir çocuk kitabının kahramanının çocuk olması ve çocuğu ilgilendiren onun yaşamında karşılaşabileceği bir sorunu konu alması gerekir. Düz bir öykü çizgisi, çizgisel ve sınırlı zaman kullanımı, tanımlanmış bir mekan olması, somut, canlı ve çok karmaşık olmayan dil kullanımı da bir çocuk kitabının diğer özelliklerini belirler. Onlara katılan Diana Mitchell, çocuk edebiyatının her türü kucakladığını vurgular. Diana Mitchell, Children's Literature and Invitation to the World, Aileen and Bacon, Boston 2002, sayfa 4. Sedat Sever ise tanımı, çocuk edebiyatı, yazını, erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama düzeyine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeyini yükselten ürünlerin genel adıdır şeklinde genişletir. Sedat Sever, Çocuk ve Edebiyat, TUDEM, İzmir, 4. basım, İzmir 2008, sayfa 17. Sever, okul öncesinden başlayarak kitabın çocuk yaşamında yer almasının önemini, gençlik ve yetişkinlik dönemindeki öğrenmelerle de ilişkilendirerek açıklar. Öner Ciraboğlu, çocuk edebiyatını henüz yetişkin olmayan ve eğitilmesi gereken toplumumuzun en genç üyelerinin düşünce dünyasına seslenebilecek sözlü ve yazılı ürünlerin tümü olarak tanımlarken, Ferhan Oğuzkan'ın tanımı, çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı eserleri içerir. Öner Ciraboğlu, Çocuk Edebiyatı, Esin Yayın Evi, 4. basım İstanbul 2000, sayfa 11. Ferhan Oğuzkan, Çocuk Edebiyatı, Anı Yayıncılık, 8. basım Ankara 2006, sayfa 3. Okul öncesinden başlayıp ergenlik çağı dahil çocukları etkileyen çocuk edebiyatı özellikle çocukların dilsel, bilişsel, kişilik gelişimi ve toplumsal gelişimleri üzerinde etkilidir. Yine Sedat Sever'e başvuracak olursak, çocuk kendi gerçekliğini önemseyen, kendisine değer veren, kendisini bir özne olarak duymaya, düşünmeye çağıran, sanatçılar tarafından hazırlanan yapıtlarla bu yaşlarda iletişime girmenin sevincini de duyumsayabilmelidir. Sedat Sever, Selahattin Dili Düzgün, Necdet Neydim, Canan Arslan ve Zeliha Güneş, İlköğretimde Çocuk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 1764, Eskişehir, 2007, sayfa 15. Sever, kendi gerçekliğine önem veren, kendisine değer veren, kendini bir özne olarak duymaya, düşünmeye çağıran derken, kuşkusuz kastettiği fark gözetmeksizin tüm çocuklardır. Ancak çocuklar kendi aralarında farklılıkları çok erken yaşta fark etmeye başlarlar. Erken çocuklukta farkındalıklara saygı eğitimi el kitabında Münire Erden, Esra Ömeroğlu, Adalet Kandır, Berin Yenice, Nil Ayhan, Şükran Uzun, Zeynep Eren, Ceylan Demircan ve Şengül Akçar, Erken Çocuklukta Farklılıklara Saygı Eğitimi El Kitabı Derin Yayınları İstanbul 2006 sayfa 11, çocukların 1 yaşında farklılıkları fark ettiği, 2 yaşında farklılıklar hakkında konuşup bunlarla ilgili sorular sorduğu, 3 yaşında ön yargılar oluşturduğu, 4 yaşında insanların farklı özelliklerinin nedenlerine ilişkin kendi kuramlarını oluşturdukları, 5 yaşında ise kendilerine ait özelliklerin hangilerinin kalıcı, hangilerinin geçici olduğunu anladıklarını belirtir. 1 yaşından itibaren kendi yaşantıları ve sosyal çevresinin etkisiyle farklılıkları fark eden ve bilişsel gelişim düzeyine uygun olarak öncelikle dış görünüşten kaynaklanan cinsiyet, ten rengi, fiziksel engellilik gibi farklılıklara dayanan ayrımcı davranışlar göstermeye başlayan çocuklar, bir süre sonra bazı farklılıkları güç ve imtiyazla ilişkilendirirler. Bazı farklılıkların insanların daha az saygı görmelerine neden olduğunu fark ederler ve bu farklılıkların iyi ya da kötü olduğuna dair yargılara da varırlar. Her ne kadar tüm çocuk edebiyatı eserlerinin böyle bir sorumluluk taşıması gerekmiyorsa da, engelli karakter içeren çocuk edebiyatı eserleri bu farklılıkları saygıyla benimsemek yönünde katkı yapabilecek eserlerdir. Yaşamında hiç engelliyle karşılaşmamış bir çocuk, engellilikle bir çocuk edebiyatı eseri aracılığıyla tanışıp dışlayıcı değil, dahil edici bir bakış geliştirebilir. Ancak çocuk edebiyatı eserleri kimi zaman engelliliğe karşı olumsuz tutumların taşıyıcısı da olabilir. Arthur Shapiro, "Everybody Belongs, Changing Negative Attitudes Towards Classmates with Disability," Herkes Aittir, Engelli Sınıf Arkadaşlarına Olumsuz Tutumları Değiştirmek adlı kitabında edebiyatın tutum taşıyıcısı olarak rolünü şöyle açıklamıştır. Arthur Shapiro, "Everybody Belongs, Changing Negative Attitudes Towards Classmates with Disability," Garland Publishing, New York, 1999, sayfa 3-4. Engelliliğe karşı olumsuz tutumları erken yaşta çok güçlü kültürel tesirleri olan okul, medya, dil ve edebiyat aracılığıyla öğreniriz. Edebiyatla ilk karşılaşmamız olan masallarda görülen kalıp karakterler, stereotip, örneğin Pamuk Prenses'teki kambur kötü cadı, Jack ve Fasulye Sırığı'ndaki dev, Rumpelstiltskin'deki sinsi şekli bozuk cüce bu ilk örneklerdendir. Franks, 1996, masallarda kullanılan özürlülük durumlarının sembolik olduğunu göstermiştir. Örneğin Grimm masallarından Cinderella, üvey kız kardeşlerin gözlerinin güvercinler tarafından çıkarılması ve kör olmalarıyla sonlanır. Benzer biçimde kuleye girmek için Rapunzel'in saçlarına tırmanan prens de düştüğü yerdeki dikenlerin batması nedeniyle kör olur. Bu tip imgeler genç beyinleri etkileyerek fiziki ya da zihinsel olarak farklı olanlardan korkmak, acımak, küçümsemek, alay etmek gerektiğini düşünür. Çocuklar erken yaşta bu öykülerden iyi olanın fiziksel olarak da güzel olduğunu ve özürlülüğün kötülüğü sembolize ettiğini öğrenir. Shapiro gibi Sedat Sever ve Kadriye Türkan da geleneksel masallardaki fiziksel görünümle karakter arasındaki ilişkiye dikkat çekmişlerdir. Sever adı geçen eser sayfa 99, Kadriye Türkan, Masallarda Bedensel Kusur, Beden Kitabı, Kitabevi, İstanbul, 2009, sayfa 264. Sever, özellikle geleneksel masallarda kötülerin dış görünüşünün genellikle çirkin, iyilerinkinin ise güzel olarak çizildiğini belirtir. Türkan, realitenin zorlamasıyla az da olsa yarattığı bu tür özürlüler için masal daima bir mazeret bulur saptamasını yapar. Türkan, masalların kusuru ya zeka ile kamufle ederek göze hoş gösterdiğini, ya fenomenleştirdiğini ya da kötülüğün cezası olarak vurguladığını belirtir. Yazara göre dikkati çeken bir diğer nokta, sakatlığın üstü başka bir şeyle örtülemiyorsa asla unutulmaması ve masalın sonunda da olsa mutlaka tedavi edilmesidir. Tutumların görerek öğrenme yoluyla yerleştiğini vurgulayan Shapiro, birçok olumsuz tutumun kültürel olarak üretildiğini belirtir. Çocuklara çok erken yaştan itibaren fiziksel tamlık, güzel görünüm, yüksek zeka, anlaşılır konuşma gibi bazı özelliklerin değerli ve yüksek statülü insanlarla ilişkili olduğu, ancak ötekine ait vasıfların aşağılandığı, damgalandığı, alay konusu olabileceği, korkulabileceğinin öğretildiğini savlar. Gençler, özürlü olan kişilerin kendilerine benzer yönlerinin üzerinde değil de, farklı olan yönlerinin üzerinde durup bu farkların onları eksilttiğini ve ayrı bir yere koyduğunu varsayar. Bu tür inançların sonuçları ayrım ve tecrit olup bu durum olumsuz tutumları bir kez daha pekiştirir. Shapiro adı geçen eser sayfa 4. İlk çocukluk dönemi özel eğitim uzmanları Ellen Rubin ile Emily Watson ise engellilere karşı önyargı oluşturan tutumların izini çocuk edebiyatında aramışlardır. Bu konuda yazdıkları makalede nasıl cinsiyet ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı, etnik ayrımcılık gibi olumsuz tutum oluşturabilecek yaklaşımların çocuk edebiyatından ayıklanması söz konusu ise, engellilere karşı olumsuz tutum oluşturabilecek engelli portrelerinin çocuk edebiyatında yeri olmaması gerektiğini savunmuşlardır. Çocuk edebiyatı eserlerinin edebi üslup ve dil açısından engellilere yönelik ön yargı oluşturma olasılıklarını yeniden değerlendirmek gerektiğini belirten Rubin ile Watson, edebi eserlerde farklı engelli kalıp tiplerin varlığını örneklerler. Ellen Rubin ve Emily Watson, Disability Bias in Children's Literature, Lion and Unicorn, Cilt 11, No. 1, Nisan 1987, sayfa 60 ile 66. Yazarların aşağıda açıklanan kalıp tip tespitlerini incelediğim eserlerde de rastlanmıştır. Saptadığım kalıp tipleri ileride eserler tartışılırken bu makaleye atıfla değinilecektir. 1. İlk kalıp tipi, engellinin acıklı ve acınacak olarak temsil edildiği anlatılar oluşturur. Batı edebiyatındaki tipik örneği Charles Dickens'ın Noel şarkısındaki küçük Tim karakteridir. Televizyonda saatler süren Teleton yardım kampanyası programlarında da bu kalıp ele alış görülür. Engellinin mağduriyet nesnesi olarak anlatıldığı anlatılarda ikinci kalıp tipi engelli saptanır. Bu kalıp tipe örnek Fareler ve İnsanlar eserindeki Lenny karakteridir. 2. Kalıp tiplerden üçüncüsünü engelli bireyin kötücül olarak çizildiği anlatılarda görürüz. Tarihsel bir geçmişi olan ve daha çok masallarda görülen bu tipin romanlardaki klasik bir örneği Peter Pan'daki Kaptan Kanca tipidir. 3. Engelli karakterlerin atmosfer olarak kullanıldığı anlatılar dördüncü kalıp tipi oluşturur. Karakter olarak yeterince geliştirilmeyen bu engellinin ana olay örgüsüne bir katkısı yoktur. Tek ayaklı dilenci, kör kemancı gibi bir tip olarak gözükebilirler. Betsy Barron, Summer of the Swans romanında görülen zeka engelli erkek kardeş bu kalıbı örnek olarak verilmiştir. 4. Alay edilen nesne olarak sunulan engelli, 5. kalıp tipi oluşturur. Kurguyu ilerletmek için de kullanılan bu kalıp tip, engellilere karşı duyarsız bir yaklaşımı sergiler. 5. Rubin ile Watson, 6. kalıp tipi, kendisinin en büyük düşmanı olarak kendisine acıyan engelli olarak betimlemişlerdir. Bu tipin olduğu anlatılarda engelli eğer üzerine giydirildiği acı duygulardan sıyrılırsa, hemen yaşama karışabileceği düşünülen bir tip olarak çizilir. Halbuki toplum tarafından gerçekten kabulün önünde engel oluşturan, toplumun yapısından gelen iletişimsel, mimari, tutuma yönelik engeller vardır. Engellinin kendi olumsuz duygularından arınırsa hemen yaşama karışabileceği söylemi, toplumun yapısından gelen engelleri dikkate almadan geliştirilmiş bir söylemdir. Yazarlar, Heidi romanındaki Clara'yı bu kalıp tipi örnek olarak sunmuşlardır. 6. 7. kalıp tip, bir yük olarak temsil edilen engelli tipidir. Tennessee Williams'ın Sırça Köşk oyunundaki Laura karakteriyle örneklendirilen bu kalıp tip, engellinin onurunu hiçe sayan bir anlatıdır. 7. 8. kalıp tip, tecrit edilmiş olarak sunulan engellidir. Anlatılarda sıkça karşılaşılan bir tiptir. Genellikle yaşıtlarından tecrit edilmiş biçimde yatağında temsil edilen karakterler bu kategoriye dahil edilmiştir. Yukarıda örnekleriyle açıklanan ve ileride inceleyeceğimiz edebiyat eserlerinde de karşılıkları olan Rubin ve Watson'ın kalıp tiplerle ilgili yaklaşımında önemli olan sav, engellinin belli bir kalıp içinde sunulmasıyla zihinlerde engelliye dair oluşan olumsuz kalıp yargıların içselleşmesi sonucunun doğması tehlikesidir. Hem Shapiro'nun hem de Rubin ile Watson'ın örnekleri daha çok Amerikan kültüründendir, ancak dünyanın geri kalan kısmında da durum çok farklı değildir. Edebiyatın engellilere yönelik olumsuz tutumların taşıyıcısı olabileceği başka uluslara mensup araştırmacıların çalışmalarında da işaret edilmiştir. Örneğin Barbara Haber, doktora tezindeki bulguları sunduğu makalesinde, içinde engelli karakter bulunduran ve yarısından çoğu 1970 ila 85 tarihleri arasında yayımlanmış olan Almanca kitapların neredeyse tümünde engelli karakterin dışarıdaki olarak sunulduğunu saptamıştır. Barbara Haber, One of Us, Disabled Protagonists as Outsiders in German and Austrian Fiction of the Children and Young Adults. Bookbird 39, No. 1, 2001, sayfa 23. Yazar, engelli karakterin genellikle anlatıcının bakış açısından ya da engelsiz karakterlerden birinin bakış açısından gösterildiğini belirtir ve vurgunun engelsiz karakterlerin engelli karakter hakkındaki duygu ve düşüncelerinde olduğunu açıklar. Yazar, makalesinde hem Alman hem de Avusturya toplumlarında çocuk ve ilk gençlik edebiyatında engellilerin dışarıdaki ve uyumsuzlar olarak temsil edildiğini, toplumun yardım, destek ve korunmasına bağımlı olarak yansıtıldığını belirtir. Makalesini engelli karakterleri olayların akışını etkilemek konusunda çok ender rol verilir. Aksine öykülerde genellikle engelli karakterler engelsiz karakterlerin yardımseverliğine mazhar olan pasif alıcılar olarak sunulur diyerek tanımlar. Haber, adı geçen eser sayfa 26. İleride göreceğimiz gibi bizim ülkemizde de durum farklı değildir. Özellikle eserlerde görülen ben anlatıcının yokluğu açısından büyük benzerlik söz konusudur. Avusturya ve Almanya'da durum böyleyken İspanyol çocuk edebiyatında engellilerin temsilinin nasıl olduğu sorusunun yanıtı eğitimci ve çocuk edebiyatı uzmanı Cristina Canamares Torrijos'un çalışmasıyla ortaya konmuştur. Torrijos, içinde engelli karakter olan 27 eseri ve İspanyolca çocuk tekerlemelerini inceledikten sonra yazdığı makalede bazı İspanyolca tekerlemelerde fiziksel kusurlarla alay edildiğini saptamıştır. Bu 27 eserin incelenmesinde genellikle engelli karakterlerin dramatik bir biçimde temsil edildiği saptanmıştır. Engelli karakterler öylesine iyi davranırlar ya da öylesine bağımlıdırlar ki okurda şefkat ve acıma hisleri uyanır. Peşinden bir mucize iyileşme gözükür. Bazı anlatılarda ise suçlu aranır. Engellilik bir ilahi ceza olarak görüldüğünden ya da engellide ya da bir aile ferdinde bir kötü davranış, bir günah aranır. Ana karakterin engelli olduğu eserlerde engelli karakterin çok iyi betimlendiği görülür. İç dünyaları, sorunları, duyguları gayet başarılı aktarılmıştır. Bu karakterler kimi zaman daha düşük bir yaşam standardına razı olsalar da yaşamdan eşit pay ve zevk alırken temsil edilmişlerdir. Bu anlatılar okura farklı bir bakış açısı verdiği gibi empati duygularını da geliştirir. Ama eğer engelli, ana iki karakterden biri konumundaysa, neredeyse her zaman geleneksel temsil tipi görülür, yani eser engelliye yönelik olumsuz fikirler, olumsuz inançlar ve ön yargılarla doludur. Makalesinin sonunda güncel çocuk edebiyatında çok az sayıda engelli karakter görüldüğünü belirten yazar, daha çok dayanışma çağrısı yaparak sözlerini bitirir. Cristina Canamares Torrijos, Disabled Characters in Spanish Children's Literature. Disability Studies Quarterly, 24, No. 1, 2004. Masud Nazari'nin İran çocuk edebiyatındaki engellileri konu aldığı makalesi ise rastlayabildiğim tek doğu kaynaklı araştırmadır. Yazar, İran'da çok az çocuk yazarın bu konuda eser ürettiğini belirttikten sonra bunun iki nedeni olabileceğini söyler. 63. İlki, konunun hassasiyeti ve zorluğu nedeniyle bu konuya yaklaşmak isteyenlerin azlığı. İkincisi ise, çok çeşitli sosyal kültürel nedenlerle engelli çocukların toplumdan dışlanmışlıklarıdır. Nazari daha sonra 1989 ila 99 döneminde yazılmış olan bir kitabın konusunu açıklamıştır. Yazara göre bu 11 kitabın ortak noktası ister engelli olsun, ister engelsiz olsun, tüm çocukların temel ihtiyaçlarının aynı olduğu saptamasıdır. Bu ihtiyaçlar sevilme ihtiyacı ile ya diğer çocuklarla tanışarak ya da kitaplar okuyarak arkadaşlık kurma ihtiyacı olarak belirlenmiştir. 20. yüzyıl çocuk edebiyatı eserlerini inceleyen bu çalışmalardan farklı olarak Louis Kayes, 1847-1915 yılları arasında yayımlanmış 8 eseri detaylı biçimde incelediği çalışmasında bu eserlerin bilinçaltı engelliğine karşın şu iletileri yerleştirdiğini ileri sürer. 1. Engelli olmakta iyi olan hiçbir şey yoktur. 2. Engelliler kadınların hep öğrenmek zorunda olduğu bazı edilgen davranışları, sabır, neşe, her şeyi iyi tarafından görmek gibi öğrenmek zorundadır. 3. Engellilik kötü davranışlar, şeytani düşünceler ya da yeterince iyi bir insan olamamanın cezası olabilir. 4. Engelli insanlara ceza verilmez, acınır ama tam kabul edilmezler. 5. Engellilik tedavi edilebilir. Eğer yeterince istersen, Tanrı'ya yeterince inanırsan iyileşebilirsin. Louis Kayes, Take Up Thy Bed and Walk, Death, Disability and Cure in Classic Fiction for Girls, The Woman's Press, Londra 2001, sayfa 7. Kayes'in incelediği 8 eserden 5'i Jane Eyre, Küçük Kadınlar, Heidi, Gizli Bahçe, Pollyanna, ülkemizde de çok okunan eserlerdendir. Kays, yazarların engelli karakter için buldukları anlatısal çözümün ya da tam iyileşme ya da ölüm olduğunu saptamıştır. Tekerlekli sandalyede olmak, pasif, bağımlı, dünyada yerini kaybetmiş olmakla ve tam bir insan olamamakla eşdeğerde olup bu durumdan ya iradi çabayla ya da ilahi müdahale ile kurtulunur. Yazar, 21. yüzyılda artık aksak ya da yürüyemez olmayı bir cezaymış gibi algılayan inançlara ve bu cezayı takiben gelen iyileşmenin iyi ve doğru olduğunu anlatan eserlere yer olmadığını ancak hala yatağını kaldır ve kalk yürü tipi yaklaşımlara kültürel eserlerde yer verildiğini belirtmektedir. Kays, adı geçen eser, sayfa 249. 21. yüzyılda içinde engeli karakteri olan bir çocuk edebiyatı eserinin nasıl olmaması gerektiğini vurgulayan Kays'ın çalışmasının ardından içinde bir engelli karakteri olan iyi bir çocuk edebiyatı eserinde olması gereken özelliklere de değinerek kuramsal bölümü bitirmek faydalı olacaktır. Engellilik konusunu işleyen iyi bir çocuk edebiyatı eserinin ölçütlerine ilişkin ülkemizde bir yayın bulunmadığından yabancı kaynaklara başvurarak bu özellikleri belirtmek istedim. Janice Young, doktora tezinde eğitimciler Charlotte Huck, Susan Hepler, Janet Hickman ve Barbara Kiefer'a atıfla engelli karakterler içeren iyi edebi eserlerin iki amaca hizmet edebileceğini belirtir. İlk olarak, kurgulanan engelli karakterin olumlu özellikleri olan bir birey olarak çizilmesi, eseri okuyan engelli çocukların karakterle özdeşleşebilmesini sağlar. İkinci olarak ise eseri okuyan engelsiz çocuklar da bir engellinin yaşamı konusunda duygudaşlık geliştirebilirler. Engelli bir karakteri konu alan kitaplarda engelli karakter çok boyutlu bir biçimde yansıtılmalı, duyguları, sabırsızlıkları, öfkeleri, kızgınlıkları, umutları ile karmaşık bir insan portresi ortaya çıkabilmektedir. Böylece engelli karakter tipleşmeden kurtulabilecektir. Engelli bir karakter, bir başka karakterin büyümesini, gelişmesini sağlayan ya da bir başka karakterin iyiliklerini anlatmak için kullanılan bir karakter olarak çizilmemelidir. İyi öyküler protagonisti, çevreleyen sorunları dürüst ve gerçekçi biçimde ortaya koyarken, geleceğe yönelik açılımları ve umutları da duyumsatırlar. İyi yazılmış öyküler bu insani durumla başa çıkmak için yeni yollar, yeni ufuklar da açarlar. Janice Young, The Subject of Disability in Children's Literature in the United States, doktora tezi The University of San Francisco, 2005, sayfa 15, http://go.galegroup.com, ps.id, erişim 23 Şubat 2010. Eğitimci ve çocuk edebiyatı uzmanları Donna Norton ile Sandra Norton ise iyi yazılmış kitapların engelsiz çocukların engelli çocuklarla duygudaşlık kurmasını ve onları anlamalarını sağlayacağını vurguladıktan sonra bu tür eserleri değerlendiren yetişkinlerin edebi kalitenin yanı sıra mutlaka eserin engellilik konusuna yaklaşımdaki duyarlılığını da değerlendirmelerini önermiştir. Özellikle çatışmanın çözümüne dikkat çeken araştırmacılar yazarın çocuk öykülerinin mutlu sonuna biteceği ön kabulüne uymaktansa gerçekçi ve doğal olarak o engelli öyküsü mutlu sonlanabilir mi konusunu değerlendirmenin iyi düşünülmesi gerektiğine değinmişlerdir. Son olarak Temple ve arkadaşlarının konuyla ilgili önerilerini değerlendirecek olursak onlar da engelliyi kalıp tip içinde sunmaktan kaçınmayı vurgulamıştır. Engelli çocuklar için istisna çocuklar, exceptional children terimini kullanan yazarlar, istisna çocukların mutlaka çok boyutlu karakterler olarak çizilmesinin üstünde durmuşlardır. Engelli çocukları kahraman gibi göstermekten ne kadar kaçınmak gerekiyorsa, acıma ve anlayışa muhtaçmış duygusu vermekten de o kadar kaçınmak gerektiğini ısrarla belirtmişlerdir. Temple ve arkadaşları adı geçen eser sayfa 113. Bir edebi eserde bir engellinin kendini bulması, yaşamın zorluklarıyla baş edebilmek için yeni ufuklar fark edip yeni umutlar kazanması ne kadar önemliyse, bir engelsiz bireyin bir engelinin yaşam zorluklarını anlaması, kendi davranışlarının kolaylaştırıcı mı zorlaştırıcı mı olduğunu düşünmesi, empati kurabilmesi, ön yargılardan sıyrılabilmesi de o denli önemlidir. Çocuk edebiyatı ise bu köprüyü kurabilecek gizil gücü olduğu için ön yargıları en aza indirgemede, engelli ve engelsiz bireylerin insan olarak buluşabilmelerini sağlamada çok önemli bir yere sahiptir. Bunu edebi ölçülerden ödün vermeden yapabilen eserler en ideal eserlerdir. Bu bölümde vurgulanan temel konu, çocuk edebiyatı eserlerinin engellilere yönelik tutum oluşturucu gücüdür. Edebiyat eserleri aracılığıyla farklılığa saygı oluşabileceği gibi olumsuz tutumlar da oluşabilir. Örneğin, kalıp tip olarak sunulan bir zavallı engelli portresiyle engellilere karşı küçümseyici bir bakış gelişebilir ya da alay edilen bir engelli karakter aracılığıyla engellilerle alay edilebileceği düşüncesi yerleşebilir. İncelemede bu etkilenmeye de dikkat çekileceğini belirttikten sonra, Türk çocuk edebiyatında 1969 ila 2009 yılları arasında yazılan çocuk öyküleri ya da romanlarında engellilerin nasıl temsil edildiğini incelemeye başlayabilirim. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 52.